Amos'un peygamberlik hizmeti İsrail kralı 2. Yerovam ve Yahuda kralı Uzziya'nın egemenlik sürdüğü dönemde gerçekleşti. Kuzeydeki İsrail krallığında peygamber olan Yunus ve Hoşea ile güneydeki Yahuda krallığında peygamber olan Yeşaya ve Mika ile aynı günlerde Amos yaşamıştır. Amos Tanrı'yı bu dünyanın yöneticisi olarak sunar ve bütün ulusların ona karşı sorumlu olduğunu bildirir. Bir ulusun sorumluluğunun ölçüsü o ulusun sahip olduğu ışıktır. Herhangi bir ulus ya da birey için son sınav Amos 3. bölümde bulunmaktadır. Amos 3. bölüm 3. ayette iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diye sorar. Refah ve bolluk dolu günlerde Amos ceza günlerinin geleceğini bildirmektedir. Tanrı'nın yargısı lüks içinde yaşayan ve ahlaksızlık içinde yuvarlanan ulusları beklemektedir. Ben Amos'u kente gelen köylü vaiz olarak tanımlarım. Onu şahsen tanımak isterim çünkü Amos'u tanımak onu sevmek ve onun peygamberliğini daha iyi anlamak demektir. Güneydeki krallık olan Yahuda'da doğduğunu ama kuzeydeki krallığa peygamberlik ettiğini göreceğiz. Mesajı Beytel'de kralın tapınağında bildirmişti. Böylesi uzak kırsal bir yerden gelip çevredeki bütün uluslara karşı gelecek yargıyı bildirmek oldukça sıra dışıdır. Amos global yani bütünsel bir hayat görüşüne sahipti ve Tanrı'nın sadece o zaman için değil, gelecek içinde de bütün dünya için olan programını görüyordu. Bütün bunlar bu adamı çok dikkat çekici bir peygamber yapmaktadır. Amos 1. bölüm 1. ayette şöyle der. Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yavaş oğlu Yerovam'ın İsrail kralı olduğu günlerde depremden 2 yıl önce Amos İsrail ile ilgili görümler gördü. Tekoa Amos'un doğup büyüdüğü yerdir. Yeruşalim'in birkaç kilometre güneyindedir. Bununla ilgili Mika 5. bölüm 2. ayette şu sözleri okuruz. Ama sen, ey Beytlehem, Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu sözler hepimizin duymuş olduğumuz Beytlehem'de bulunuyordu. Beytlehem ünlü olmuştur ama Beytlehem'in de birkaç kilometre güneybatısında o kadar çok bilinmeyen Tekoa adlı küçük bir yer vardı. Hatta Amos'un kendisinden bile eski antlaşmanın başka hiçbir yerinde söz edilmez. Luka'nın müjdesinde Meryem'in soy ağacında verilen bir Amos vardır ama bu kişinin peygamber Amos'la bir ilişkisi yoktur. Ve Amos'un doğup büyümüş olduğu küçük Tekoa kasabası neredeyse hiç duyulmamış bir yerdir. Tekoa bir kadın peygamberin gelip Davut'a bir mesaj verdiği yerdir. Bunu 2. Samuel 14. bölümde okuruz. Davut peygamber bu bölgeyi iyi bilirdi. Çünkü burası onun Kral Saul'dan saklanmak için kaçtığı bölgeydi. Tekoa tepeye kurulmuştur. Lut Gölü'nün kuzeyine kadar devam eden korkunç ve ıssız çöle bakar. Gece olduğunda vahşi hayvanlar burada ulurlar ve gündüzleyin de sadece bedevi kamplarının bulundukları yerleri yukarıdan küçük benekler olarak görebilirsiniz. Bu bölgede çölün bu göçebe ve serserilerin bıraktığı siyah işlerden başka hiçbir şey bulunmaz. Dr. Adam Smith, Tekoa'nın erkekleri terk edilmiş ve yabani bir dünyaya bakarlardı demiştir. Günümüzde İsrail ulusu Lut Gölü kenarında Masada'ya giden modern bir otoyol inşa etti. Yol Arad'dan geçer, yukarıya Hebron'a ve Beytlehem'e çıkar ama Tekoa'ya yaklaşmaz çünkü Tekoa çöldedir. Çoğumuzun Tekoa'nın adını bile duymadığınızdan eminim çünkü en iyi zamanlarda bile Tekoa yolda geniş bir yer olmaktan fazlası sayılmazdı. Tekoa ismi kamp yeri anlamına gelir. Gerçekten de sınıra giden bir yoldan başka bir şey değildir. Yıllar önce bir adamın Amos'un doğduğu yere erişmek için at arabasıyla gidebileceğiniz kadar gittiğini, sonra da kalkıp 1-2 kilometre yürümeniz gerektiğini söylediğini hatırlarım. Tekoa şimdi tam olarak böyle bir yerdir ve Amos'un doğduğu yer burasıdır. Tekoa ancak bu gerçekte övünebilir. Bu adam ve İsrail'in kuzeyindeki krallığı Samirya'daki hizmeti hakkında biraz kişisel bilgi edinmek için 7. bölümüne bakmamız gerekir. Amos 7. bölüm 10 ila 15. ayetler arasında şunları okuruz. Beytel'deki kahin Amastya, İsrail kralı Yerovam'a haber gönderip şöyle dedi. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yerovam kılıçla öldürülecek. İsrail halkı kesinlikle ülkenin dışına, sürgüne gönderilecek. Bunun üzerine Amasya, Amas'a çek git ey bilici dedi. Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et. Bir daha Beytel'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır. Amos, ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirdim. Yabanıl incil ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi diyor. Amos bizlere sığır çobanı olduğunu söyler. Burada çöl koyunlarının özel bir cinsine çobanlık ettiğini bildiren özel bir sözcük kullanılır. Bunlar bodur hayvanlardı ama kışın orası oldukça soğuk olduğu için uzun tüyleri vardı. Ayrıca yabanıl incir ağaçlarının meyvesini topladığı da söylenir. Bu incir çöldeki bodur ağaçlarda yetişen küçük bir incir cinsiydi. Bu ağaçlar günümüzde bildiğimiz incir ağaçlarından daha alçak bir boyda yetişmekteydiler. Öyleyse Amos'un işinden ötürü yolculuk etmesi gerektiğini görüyoruz. Dilerseniz onun göçmen bir işçi olduğunu da söyleyebilirsiniz. Koyunları ve incirleri Amos'u o çölün derinliklerine itiyorlardı. Gerçek bir çiftçiydi. Bir nevi taşralıydı, köylüydü ve çiftçilik yapıyordu. Kaba saba bir köy vaiziydi. Beytel'deki ekümenik vaizlerin arasında onlardan biri olmadığı açıkça görülür. Ama Amos'a gülmeye başlamadan önce size şunu söylemek isterim. Tanrı'nın en büyük adamlarından biriydi. Çok hayret verici bir bireydi. Amos'un sözlerine kulak verin. Amos 7. bölüm 15. ayet. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi diyor. Tanrı Amos'u çölden alıp kuzeydeki krallığın başkentlerinden biri olan Beytel'e göndermişti. Burada kent insanları yaşamaktaydı. Tanrı onu vaaz etmesi üzere çağırdı. Tanrı ona bir mesaj verdi ve Tanrı onu Beytel'e gönderdi. Beytel ilk önceleri kuzeydeki krallığın başkentiydi ve Yerovam'ın altından buzağlarından birini koyduğu yerdi. Kültür ve kültlerin merkeziydi. Halk o altından buzağa tapıyordu ve Yüce Tanrı'ya sırtlarını çevirmişlerdi. Beytel, sofistike ve yapmacık kişilerin taşındığı bir yerdi. Jet sosyete burada yaşamaktaydı. Her şeyin açıkça ve utanmadan yapıldığı bir yerdi. Ayrıca entelektüel bir merkezdi. Burada bir peygamber okulu vardı. İlahiyat fakülteleri, liberalizm öğretilerini burada vermekteydi. Tevrat'ın esinini inkar eden Graf Wellhaven hipotezini öğretir ve Rudolf Bultmann'ın gibi tanrı bilimcilerin en son teorilerini kabul ederlerdi. Beytel'de yapılan şeyler herkesin taklit ettiği konulardı. Filtreli sigaralar ilk çıktığında bunların reklamının yapılıp kullanılmaya başlandığı ilk yer Beytel'di ve burada her yere bunlar yayılmıştı. Beytel bir sonraki yılın modalarını görmek için gidilebilecek yerdi. Seneye gömlek yakaları daha mı büyük olacak? Takım elbiselerin ceketlerinde 2 mi, 3 bir düğme mi olacak? Oraya gidip bakılırdı. Modaya uymak için son düğmeyi iliklemeden bırakmak konusu burada çözülürdü. İşte bütün bunları öğrenmek için gidilebileceği yer Beytel'di. Sonra bu köy vaizi Tanrı'nın bu peygamberi diğer peygamberlerden farklı ve sıra dışı bir mesajla bu kente gelir. Amos'un giysileri Beytel'deki yaşayanlara uygun değildi ama bakarsanız mesajının da hiç uygun olmadığını görürsünüz. Onların duymaya alışmış oldukları türdeki mesajları vermedi. Kralının tapınağında her zaman çok sofistike ve çok iyi eğitim görmüş, yumuşak huylu bir vaiz bulunmaktaydı ama bu adam kürsüde durup halka teselli edici bir şeyler söyleyen, inanlı olmayan birisiydi. Halka verdiği mesaj sakarin tadındaydı ama şimdi karşımızda farklı türde bir adam var. Amos ilk geldiğinde insanlar ona şaşkınlıkla baktılar ama çok hoşgörülüler. Biliyorsunuz, günümüzdeki geniş görüşlüler gibiydiler ve ona gülümsediler. Sanırım o yıl moda olmayan, yukarıya kadar düğmeleri olan sarı ayakkabılar giyiyordu. Üzerindeki takım elbise kendisine göre değildi ve düğmeleri de doğru iliklenmemişti. Hayatındaki ilk kravatını takmıştı ve düğümünü de kötü bağlamıştı. Amos'tan başka herkes utanmıştı. Amos utanmıyordu. Epey bir patırtı yaratmış olması gerekir. Kırsal alanı bırakıp kente geldi. Çölü bırakmış ve şimdi resepsiyonların yapıldığı salona girmişti. Bütün hayatı boyunca çölde uzun tüylü koyunlarla birlikte oldu. Şimdi Beytel'deki çok bakımlı keçilerin arasındaydı. Tanrısal alandan ayrılmış kültürlü bölgeye gelmişti. Sanırım önceleri herkes onu dinledi. Onun vaaz verebileceğine inanmıyoruz dediler. Bu adamın herhangi bir mesajı olduğunu düşünmüyoruz diyerek meraktan gelmiş olabilirler. Aynı zamanda eğlenmek için de gelmiş olabilirler ama oradan öfkeyle ayrılmışlardı. Sansasyonel bir vaizdi çünkü vaazları Beytel'in stiline aykırıydı. Ancak günümüzde o zamanın liberal vaazlarının hiçbir kaydına sahip değiliz. Ama Amos'un vaazları ve peygamberliğine sahip olduğumuz kesin. Amos Tanrı sözünü bildirdi. Birçok kişi bundan etkilendi. Bazıları Tanrı'ya döndü ama liberal öğeler bundan rahatsız oldu. Beytel'deki organize din, Baal'ın tapınma ve altın buzağısında bir araya geldiler. Orada ekümenik hareket vardı ve bu yüzden hepsinin programı da aynıydı. Hiçbir şeye İnanmıyorsanız dostum sizi birbirinizden ayrı tutacak bir şey de bulunmaz. Eğer ben hiçbir şeye inanmıyorsam ve siz hiçbir şeye inanmıyorsanız çok rahat birleşebiliriz. Ekümenik hareket işte budur ve o zaman bile gayet kuvvetliydi. Amos kendisini susturma ve kentten kovma planları yapan bütün bu organize dinin ortasında durmaktaydı. Önde gelen ekümenik önderlerden bazıları bir toplantı düzenledi. Amos'un oradan gitmesini istiyorlardı. ona verilen desteğin kesilmesini istediler. Ona eğer mesajını değiştirmezse aylığını kaybedeceğini söylediler. Beytel de kalabalıkları çektiği için kendisini eleştirmeye başlayan bazı muhafazakar önderlerde bulunmaktaydı. Hizmette ayağını kaydırmaya çalıştılar ama Tanrı onu bereketledi ve Amos ödün vermeyerek Tanrı sözünü bildirmeyi sürdürdü. Beytel de bütün dinlerin önderleri bir araya gelip bir toplantı yaptı. Bu gerçekten de Dünya Kiliseler Birliği'nin ilk toplantısıydı ve bu toplantının kuralı Amos gitsin, Amos gitsindi. Ve bu toplantıda kaçınılmaz olan gerçekleşti. Gidip Amos'la konuşması için bir komite başkanı atadılar. Bu kişi ise Amastya'ydı. Amasya peygamberliğe düşmüş bir kahindi. Bütün bunlar size günümüzde olup bitenleri hatırlatıyor değil mi? Hikaye hep aynıdır. Bizler bunların günümüzde olan modern şeyler olduğunu düşünüyoruz ama bu tür şeyler insan Adem bahçesinden çıktığından beri gerçekleşiyor. Amasya dinin ücretli işçisiydi. Yontulmuştu, eğitim görmüştü ve gururluydu. Bilgindi, dindardı. Ve sahte, kutsala klasik bir örnek oluşturmaktaydı. Amasya akıllıca ve sinsice bir darbe hazırladı. İkinci Yaravam'a gitti ve onun aklını Amos'a karşı zehirledi. Kralın kendisini desteklemesini sağladı çünkü kilise ve devlet din ve politikanın birleşmesi gerektiğine inanıyordu. Ve ne oldu? Amos 7. bölüm 10 ve 11. ayetler. Beytel'deki kahin Amasya, İsrail kralı Yaravam'a haber gönderip şöyle dedi. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yaravam kılıçla öldürülecek, İsrail halkı kesinlikle ülkenin dışına sürgüne gönderilecek. Size sormak istiyorum dostum, Amos böyle mi dedi? Hayır, böyle dememişti. Sözleri şöyleydi. Söylediği sözler Tanrı'nın. Amos 7. bölüm 9. ayette kılıçla yürüyeceğim Yaravam soyunun üstüne. İşte bunları söylemişti. Eğer sonra olup bitenlerin kayıtlarını takip ederseniz Amos'un bildirisinin doğru olduğunu da görürsünüz. 2. Yaravam'ın Amos'a inanmaması büyük talihsizlikti. Çünkü torunu daha sonra kılıçla öldürüldü ve böylece kraliyet soyu son buldu. Amos'un kılıç ve Yaravam hakkında bir şeyler söylediği doğrudur. Ama Yaravam'ın kendisinin kılıçla öldürüleceği hakkında bir şey söylememişti. Amasya gerçeği çarpıtan politikacı bir din adamıydı ve gerçeği çarpıtmak da yalan söylemenin en kötü biçimidir. Sanırım Amasya Amos'u görmeye gittiğinde yanına iki adam daha almıştı. Peygamberler burada şunu da belirtmek isterim ki bunlar sahte peygamberlerdir. Okulunun müdürü doktor, ses çıkaran bakır vardı. Gururlu, azametli ve üstün bir politikacıydı. Ayrıca bir de Rev takısını kullanan çınlayan zil vardı. Kendisi kentteki en zengin, en etkin kilisenin de vaiziydi. Zenginlerin evet adamıydı. Vaaz veremiyordu ama harika bir karıştırıcıydı. Bu arada karıştırdığı şeylerin hayret verici olduğunu da söylemeliyim. Kürsüye yumruğuyla vurmuyordu çünkü cemaatini uyandırmak istemiyordu ama hafta içinde sırtlarını çok iyi sıvazladığı kesindi. Amos'u bekleyen komite işte budur. Amasya iğneleyici bir şekilde ve alay edip yukarıdan bakan bir tavırla Amos'a ey bilici dedi. Yani ona rahip diyordu. Amasya Amos'a çek git ey bilici. Yahuda'ya kaç ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et dedi. Yani Amasya ona sana vaiz olduğunu kim söyledi? Diploman nerede? Hangi okula gittin? Seni kim atadı? Buraya gelmeden önce nerede vaizlik ettin? Git buradan kaç dedi. Yani kentten ayrıl. Defol diyordu. Ekmeğini orada kazan dedi Amos'a. Sen bu işi sadece para için yapıyorsun ve bu yüzden biz seni burada istemiyoruz demek istiyordu. 13. ayette en büyük hakaretini yaptı. Bir daha Beytel'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır. Bu Amasya'nın küstahlığı ve kirbinin zirvesidir. Burada sadece ısırıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda da zehirleyici olan yergi kullanılır. Beytel'deki en önemli kilisede kralın tapınağında konuşmakta olduğunu hatırla. Kralın tapınağındaydı ve kral senden hoşnut değil diyor. Mesajın onu rahatsız ediyor. Hatta senden hoşlanmayan pek çok insan da var. Çok diplomatik bir yöntem kullanmıyorsun. Onların sırtlarını sıvazlayıp onlara ne kadar harika olduklarını söylemiyorsun. Zengin kişileri himayene almıyorsun ve çok saygılı değilsin. Ara sıra komik hikayeler anlatıyorsun. Saygın değilsin. Kürsüye yumruğunla vuruyorsun ve zarif hareketlerin yok. Göklerden gök gürültüsüyle gürler gibi bir sesle konuşamazsın. Vaaz verme sanatı hakkında bir kursa gitmen gerek. Ve en son çıkan kitapları da okumuyorsun. Bu arada en son çıkan Baal Yale'ye gidiyor. Okudun mu? Ve tabii ki zavallı Amos en son çıkan kitabı okumamıştı. Bu büyük Tanrı peygamberinin Tanrı'nın doğruluğunu ve Tanrı'nın yargısını bildiren bu adamın verdiği yanıtı dinlemenizi isterim. Ona cehennem ateşi peygamberliği demekten hoşlananlar var ama yanıtını dinleyecek ve gerçekten ne kadar lütufkar olduğunu şimdi göreceksiniz. Amos 7. bölüm 14 ve 15. ayetler. Amos ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diyerek karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi, diyor. Ve bundan sonra Amos, Amasya adlı bu adam hakkında epey katı sözler içeren mesajına devam ediyor. Şimdi size bir soru sormak isterim. Yanıtı bir fanatiğinki gibi midir? Doğrusunu isterseniz benim Amos hakkında tek bir eleştirim vardır. Fazla saf birisidir. Biraz açık sözlü, biraz fazla basit. Tekoa çölünde yolunu biliyordu. Vahşi hayvanlarla dolu, ıssız çölde tehlikelerden uzak durmasını biliyordu ama Beytel'in asfalt ormanlarında biraz kayıp gibidir. Bu arada günümüzde bu dünyada bir orman vardır. Kilise çevresinde, liberal kiliselerde ve hatta muhafazakar kiliselerde bu durum değişmez. Durumun biraz tehlikeli olduğunu görüyoruz. Gerçekten de güvenlikte değilsiniz. Çünkü sık sık sizi parçalara ayırmak isteyen birisi etrafta dolaşır. İhtiyarlar kurulundaki biri kükreyen bir aslan olacaktır. Onun sırtını sıvazlamazsanız ve onun istediği şekilde hareket etmezseniz vay başınıza. Başınıza oldukça dert açabilir. Günümüzdeki asfalt ormanlarda bir yılanın tıslamasını duyabiliyoruz. Zehirli bir dili olan Bayan X, Yakup mektubunda dilleri zehirli olan kişilerden söz edilen işte o Bayan X, Yakup 3. bölüm 8. ayette karşımıza çıkar. Bu insanlardan bazılarının sizi eleştirmeleri çıngıraklı yılan ısırığından daha kötüdür. Amos adlı bu adam çok saftı. Siz benim bir vaiz olmadığımı söylüyorsunuz. Ben de bunu biliyorum. Ve siz benim bir peygamber olmadığımı da söylüyorsunuz. Haklısınız, ben bir peygamber değilim. Ben bir köylü çocuğuyum ama Tanrı beni çağırdı. Söylediklerine kulak verin şimdi. Amos 7. bölüm 15. ayet. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi, diyor. Amos, bonservis mi istiyorsunuz? İşte bu, Tanrı beni çağırdı der. Size şunu söylemek istiyorum, eğer bugün Tanrı sözünü bildirirseniz insanlar size meydan okuyacaktır. Geçenlerde bir mektup aldım. Adam mektubunda çok çapraşık sözler kullanıp sözlerini yetkinizi nereden aldığınızı bilmeyi istiyorum diyerek bitiriyor. Çok kolay bir şekilde yanıt verebilirim. İlk gençlik yıllarımdayken Tanrı beni çağırdı ve Tanrı'nın beni çağırdığını biliyorum. Belki Tanrı'nın beni çok büyük bir imanım olduğundan ötürü çağırdığını düşünebilirsiniz. Hayır. Küçük bir çocuktum ve Rabbin okulu bitirmem için bana yardım edebileceğine inanacak kadar imanım yoktu. Hatta sizinle çok açık konuşayım, hiç imanım yoktu. Sadece devam etmek için çok büyük bir arzum vardı. Şimdi bu yoldan, yolun sonuna yaklaştığımdan, Tanrı tarafından çağrıldığıma ve yetkimin bu olduğuna kuşkum yok. Amos saftı ama Tanrı tarafından çağrılmıştı ve Rab bütün yol boyunca ona yol göstermekteydi. Amos Tanrı'nın mesajını veren Tanrı'nın adamıydı. İsrail'in yüzeyde dindar olması Tanrı'nın onların günahını yargılamayacağı anlamına gelmez. Onun yasasını reddedişlerinden, kandırmacaları, fakirleri soymaları, onlara şiddet ve baskı uygulamalarından ötürü Tanrı iğreniyor ve tiksiniyorum bayramlarınızdan dedi. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunmanızı bile kabul etmeyeceğim. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın demişti. Sahte bir barış günüydü. Kuzeyde Asur, Demokles'in düşmeye hazır kılıcı gibi asılı bekliyordu ve bundan sonraki yarım yüzyılda bu küçük krallığı yok edecekti. İsrail bunu görmezlikten gelmeye çalışıyordu ve barış hakkında konuşmaya devam ediyordu. Ama Amos, işte Rab Yahve'nin gözleri bu günahlı krallığın üzerindedir. Onu yeryüzünden söküp atacağım dedi. Mesajı popüler bir mesaj değildi. Tanrı'nın niyetinin günahı cezalandırmak olduğu konusunda halkı uyarmaktaydı. Şimdi Amos bölümünün ana hatlarını sizlere aktarayım. 3 ana hat görüyoruz. Çevredeki uluslar üzerine gelecek yargı 1. ana hattı oluşturur. Yahuda ve İsrail üzerine gelecek yargı 2'yi ve gelecek hakkındaki görümlerde 3. ana hattı Amos kitabında oluşturmaktadır. Çevredeki uluslar üzerine gelecek yargı 1. bölüm 1. ayetten 2. bölüm 3. ayete kadar devam eder. Zalimlerinden ötürü Suriye üzerine yargı, köle yaptıkları için Filistin üzerine gelecek yargı, anlaşmayı bozdukları için Fenike üzerine gelecek yargı, öc alıcı ruhlardan ötürü Edom üzerine gelecek yargı, şiddet dolu suçlardan ötürü Ammon üzerine gelecek yargı ve adaletsizliğinden ötürü Moab'ın üzerine gelecek yargı, 1. ana hattaki yani çevredeki uluslar üzerine gelecek yargının alt başlıklarını oluşturur. 2. ana hat Yahuda ve İsrail üzerine gelecek yargının altında ise yasayı küçümsediği için Yahuda üzerine gelecek yargı ahlaksızlık ve küfürden ötürü. İsrail'in üzerine gelecek yargı Tanrı'nın İsrail evinin tümünü yani 12 oymağı suçlaması İsrail'in geçmişteki suçlardan ötürü cezalandırılması, İsrail'in gelecekteki suçlardan ötürü cezalandırılması ve İsrail'in şimdiki kötülüklerinden ayrılmasının öğütlenmesi Yahuda ve İsrail üzerine gelecek yargı ana hattının altında bulunur. Ve son olarak gelecek hakkındaki görümler ana hattının altında çekirgeler görümü, ateş görümü, çekil görümü, tarihsel ara yani peygamberlerin kişisel deneyimi, yaz meyveleri taşıyan sepet görümü, bütün dünyaya yayılmalarının görümü ve dünyanın her yerinden toplanmaları ve krallığın yenilenmesi görümü gelecek hakkındaki görümler ana hattının alt başlıklarını oluşturmaktadır. Amos, Tanrı'dan bir mesajı olan korkusuz bir adamdır. Amos sadece kuzeydeki İsrail krallığındaki Beytel'e geldiğinde tanınmayan biri değildi. Günümüzde de çok iyi bilinen bir peygamber değildir. Amerika'da Amos, Andy adıyla bağlantılanan bir isimdir. Çünkü Amos ve Andy adlı ünlü bir televizyon programı var. Aslında kutsal kitap zamanında yaşayan Amos'u Hoşea peygamber ile bağlantılandıramayız. Bu iki peygamber aynı zamanda yaşamışlardı ve birbirlerini tanıdıklarından eminim. Hoşea'nın mesajı Tanrı'nın sevgisini vurguluyordu ama bu aynı zamanda yargılamayı da tasarlayan bir sevgi tanrısıydı. Amos Tanrı'yı yargılamaya yönelten yüce adaleti ve bükülmez doğruluğundan söz eden bir peygamber olarak karşımıza çıkar. Amos'un bir dünya görüşü, global, ilkili bir kavram taşıdığını görmek çok şaşırtıcıdır. İlk olarak İsrail ulusunu çevrileyen uluslara hitap etti. O zamanın büyük dünya güçlerinden söz etti ve bu tek başına benzersiz bir şey değildi. Daha sonraki peygamberler Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel de bunu yapmışlardı ama bu diğer peygamberlerin yöntemi Tanrı'nın yargısından ilk önce İsrail ulusuna söz etmek ve ondan sonra diğer ulusların yargısı konusunu ele almaktı. Amos bu yöntemi değiştirdi. İlk olarak Tanrı'nın çevredeki uluslara olan yargısından sonra İsrail'in yargısından söz etti. Amos Tanrı'nın Suriye'yi, Filistin'i, Fenike'yi, Edom'u ve Ammon'u ve en sonunda da Moab'ı yargılayacağını söyleyerek Beytel'de ilk kez konuştuğunda herkes kralın tapınağına doldu. Gerçekten de kalabalıklar çekinmekteydi. Anlamamız gereken nokta halkın onun Moabların günahları hakkında vaaz ettiğinden ötürü mutlu olduğu ama kendi günahlarından söz etmesini istemediğidir. Günümüzde bile vaizin 4 ya da daha çok 1000 yıl önce Moabların işlediği günahlar hakkında vaaz vermesinden hoşlanan insanlar bulunur. Ama halkın kendi günahlarından söz eden herhangi bir vaizin başı derde girmiş demektir. Bana öyle görünüyor ki Amos ilk önce diğer uluslardan söz ederek büyük bir diplomasi örneği gösterdi. Güzel konuşan birisiydi, çölden gelen köylü bir vaiz olduğu halde Shakespeare'inkine benzer bir tarzla konuşmaktaydı. Benim kanaatime göre harika bir vaizdi. Amos 1. bölüm 1. ayette Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yoram'ın İsrail kralı olduğu günlerde depremden 2 yıl önce Amos İsrail ile ilgili görümler gördü diyor. Yehoaş oğlu Yoram'ın günlerinde. Bu arada şunu bildirmek isterim ki bu 2. Yoram'dır. Depremden 2 yıl önce diyor. Zekeriya da yaklaşık 200 yıl sonra bu depremden söz eder. Yosefus'a göre Uzya'nın egemenliği sırasında bu deprem gerçekleşmişti. Burada önemli olan bunun bizim Amos'un Hoşea'nın zamanında yaşamış olduğunu, ilk peygamberlerden biri olduğunu ve kuzeydeki İsrail krallığına peygamber olarak yollandığını anlamamıza yardım etmesidir. Amos 1. bölüm 2. ayette şöyle dedi. Rab Siyon'dan kükrüyor, Yeruşalim'den gürlüyor, yas tutuyor çobanların otlakları, Karmel dağının dorukları kuruyor. Aslında şöyle diyor, Rab Siyon'dan kükrüyor. Bu birçok bakımdan çok mecazi ve süslü bir dildir. Yoel'in de bu sözleri kullandığını hatırlarsınız. Bir aslanın avının üzerine atlarken çıkardığı kükreme sesini burada hatırlatır. Amos'un mesajına bu şekilde başlaması hitap ettiği kitlenin ilgisini iyice çeken bir yoldur. Tanrı'nın çevredeki ulusların üzerine gelecek olan yargısından söz eder. Yas tutuyor çobanların otlakları, Karmel dağının dorukları kuruyor der. Belli ki o diyar üzerine bütün diyarı saracak bir kıtlık gelmişti. İsrail'de Hayfa'nın bulunduğu Karmel oldukça güzel bir yer olarak biliniyordu. Bugün orası çok güzel çalılar ve çiçeklerle doludur ama Amos'un zamanında oldukça alımlı bir yerdi. Ama şimdi çok şiddetli bir kuraklığın geleceğini ve güzel Karmel'in kuruyacağını Amos söyler.